İç yüzü ve perde arkasıyla Avrupa çıkmazlı, Erol Manisalı.
Ayrım 14.
Ben bu mutabakatı sağlayamadım, kusura bakma diyor. Demek ki yapılan anlaşma iki eşit taraf arasında yapılmamış. Birisi uluslararası yapıda kurumların oluşturduğu bir grup, AB. Sistem tek yanlı çalışıyor. Taahhüt edilen yardım verilmiyor. Verilmesi Yunanistan'a Ankara'nın ödün vermesi için bir baskı aracı olarak kullanılıyor. Ancak sistemin böyle çalışacağı, AB'nin yapısını bilenler için ve 64 maddelik gümrük birlik belgesini gerçekçi gözle okuyabilenler için 6 Mart 1995'te biliniyordu. Beklenen yardım gelmedi. 6 Mart 1995'te Ankara hükümeti şu beklentiler içindeydi ve bunu kamuoyuna açıkladı. Türkiye'nin AB'ye ihracatı patlayacak, AB'den Türkiye'ye yatırım için sermaye akacak, AB'nin 3. ülkelerle yaptığı imtiyazlı otonom ticaret anlaşmalarından Türkiye'de yararlanacak ve büyük para yardımı gelecek. Beklenenlerin tersi oluyor. Bütün bu ekonomik beklentilerin tersi ortaya çıkıyordu. Konuyu yakından bilenler için bu bir terslik değil, aksine doğal bir sonuçtu. Teker teker ele alıp inceleyelim. 1. İhracat değil, ithalat patlama gösterdi. Türkiye pazarını imalat sanayi dalında AB'ye kayıtsız şartsız sıfır gümrükle açtığı için 1996'dan başlayarak Türkiye'nin AB ile dış ticaret açığı hızla büyümeye başladı. Son yılların ortalamasına bakıldığında AB ile dış ticarette açık yıllık 10 milyar dolara ulaştı. Türk pazarı birdenbire AB'nin dünyadaki 6. büyük pazar oluverdi. Gıdadan giyime, otomobilden kozmetiğe, bütün AB malları Türk pazarını doldurdu. Bugün 2001 cari işlemler açığının 10 milyar doları bulmasında en büyük etken 1995 gümrük birliği belgesidir. Türkiye'deki sanayiciler ya AB firmalarına avantaj sağlayacak biçimde ortaklıklar kurmaya başladılar ya da AB firmalarının Türkiye'deki temsilcileri olarak ithalatçı oldular. Bu arada AB ticari firmaları da Türkiye'deki ticari sistemin içine yerleşmeye başladılar. Yarın AB kökenli Türkiye'li firmalar olarak ithalatı da onlar yapacaklar. Birkaç yıl içinde bütün AB büyük satış mağazalarının Türkiye'ye yerleşmeye başladıklarını gördük. Bugün Türk imalat sanayi büyük bir kriz yaşıyorsa bunda en büyük etken 1996-2000 dönemi arasında Türk pazarının AB'ye tamamen açılmasıdır. Buna karşılık Türkiye'nin AB'ye ihracatı artmamaktadır. Zaten AB'ye ihracatın %65'ini tekstil sektörü oluşturuyor. 1995'te anlaşma yapılırken Türk tekstil sektörünün AB'ye ihracatında patlama bekleyenler yanıldılar. Çünkü AB tekstilini yeni tam üye yapacağı, eski Doğu Avrupa ülkelerinden ve özel ilişki kurduğu Çin, Hindistan gibi ülkelerden yapıyor. Dünya Ticaret Örgütü anlaşmalarına göre 2005'te AB imalat sanayinde bütün ülkelere karşı kotalarını kaldırıyor. Bu da Türk tekstilinin AB'ye ihracatını olumsuz etkileyecek. Diğer bir deyişle 1995 Gümrük Birliği belgesi ihracatımız açısından anlamını tamamen kaybedecek. 2. Yatırım için AB'den sermaye gelmedi. İşin ilginç yanı, yatırım için gelmekte olan sermaye azaldı. Bunun bilinmesi gerekirdi. Türkiye AB'ye bütün kapılarını açınca AB firmaları Türkiye'de fabrika kurmak yerine mallarını gemiye, tırlara, uçaklara doldurup gönderirler. Daha karlı, onlar da bunu yapıyor. Hatta üçüncü ülkelerde fason olarak ucuz yaptırdıkları malları da Türkiye'ye sokuyorlar. Bu nedenle gelmekte olan yatırımlar da 1996'dan itibaren azaldı. Beklenen bu sonucu siyasilerin ve bürokrasinin göremeyeceği, bugün yaşamakta olduğumuz büyük krizin doğmasına yol açmıştır. Yabancı sermaye daha çok gümrük duvarı var iken duvarı aşmak için o ülkeye yatırım yapar. Son 15 yıl içinde Çin'de yapılan yabancı yatırımı 125 milyar dolar gibi çok büyük bir sayıdır. Bu sermaye gümrük duvarı olduğu için Çin'e gitmiştir. Öte yandan AB firmaları Türkiye'nin yarın da AB içine alınmayacağını biliyorlar. Türkiye'de yatırım yapmayı riskli görüyorlar. AB'ye alınacak olan Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan gibi ülkelere gidiyorlar. Çünkü o ülkeler yarın AB'nin içinde olacaklar. İşin ilginç yanı, bazı büyük Türk grupları da AB firmalarının yolunu izleyip örneğin Polonya'da yatırım yapıyorlar. 3. 1995'teki ileri sürülen bir tez de şu idi. AB ülkelerle serbest ticaret bölgesi anlaşması yaptıkça gümrük birliği içinde olduğu için Türkiye'de bundan yararlanacak, pazarını genişletecek. Bu görüşü öne sürenler büyük yanılgı içinde olduklarını ancak bugün anlayabildiler. Sıralayalım. A. AB bazı Kuzey Afrika ülkeleri ile Tunus gibi 1998'de serbest ticaret anlaşması yaptı. B. Ancak Türkiye bundan otomatik olarak yararlanamaz. Türkiye AB'nin içinde olmadığı için Türkiye'nin de o ülke ile AB sistemine uygun ikili anlaşma yapması gerekir. C. Türkiye derhal Tunus'a başvuruyor. Benimle de anlaşma yap, ben AB'nin gümrük birliği içindeyim diyor. Ama Türkiye'nin 1995'te AB ile yaptığı anlaşma Tunus'u bağlamıyor. Tunus'ta Ankara'nın ikili anlaşma talebini 1998'den beri bekletiliyor. İşin daha da kötüsü, Tunus'ta Ankara ile ikili anlaşma yapmaması için baskı yapılıyor. Baskıyı kim yapıyor? AB üyeleri. Fransa Türk mallarının gümrüksüz Tunus'a girmesini istemiyor. Türk firmaları Fransızların rakibi. Paris Tunus'a baskı yapıyor ve Tunus da tabii onun sözünü dinliyor. Çok açık görüldüğü gibi 1995 belgesinin tek yanlılığı her alanda Türkiye'nin aleyhine çalışmaya başlıyor. Bir başka örnek, 1998'de Türkiye Makedonya ile ikili imtiyazlı ticaret anlaşması yapmak istiyor. Brüksel yapamazsın diyor. Benim henüz o ülkeyle böyle bir anlaşmam yok deyiveriyor. D. Türkiye'nin 1995 belgesiyle yalnız AB çıkışlı imalat sanayi ürünlerini gümrüksüz ithali, buna karşılık AB dışı ülkelere AB'nin kendi tercihlerine göre koyduğu gümrüğü uygulamak zorunda kalması, Türkiye'nin dış ticaretinde yapay bir sapmaya yol açtı. Aynı mal Japonya'da %10 daha ucuz, ancak %20 vergi koymak zorunda kaldığımız için gerçekte daha pahalı olan AB malı vergi alınmadığı için ucuz görünüyor ve ithal ediliyor ve Türkiye döviz kaybediyor. Bu yapay sapma Türkiye'nin aynı ithal ürüne daha fazla döviz ödemesine yol açıyor. Yukarıda buraya kadar sayılan hususlar 1995 belgesinin 1996-2000 döneminde Türkiye ekonomisi aleyhine çalıştığını somut sonuçlarıyla ortaya çıkarmıştır. Bunlar doğrudan olumsuz etkilerdir. Bunun yanında dolaylı etkileri bulunmadan Türkiye aleyhine çalışan sonuçlar da doğmuştur. Türkiye, AB ülkeleri dışındaki tüm dünya ülkeleri ile ekonomik ve ticari ilişkilerinde kendi kararlarını veremediği için kayıplara uğramıştır. Bunun yanında AB'nin kabul ettiği bazı sistemleri uygulamak yükümlülüğünden dolayı zarara uğradı. Örneğin dahilde işleme rejimi tekstilde ihracat koşulu ile üçüncü ülkeden gümrüksüz girdi geliyor. Ancak Türkiye'de dahili piyasa içinde kullanıldığı için yerli üretici açısından haksız rekabet doğuyor. Bu yüzden Türkiye'de kullanılan kumaşın %77'si ithal kumaşlardan oluşur duruma geldi. 1999. Aynı şekilde ilaç sanayinde patent yasası 1995 gümrük birliğinin yükümlülüğü olarak uygulamaya kondu. Bunun iki somut sonucu oldu. İlaç fiyatları yükseldi. Yabancı büyük ilaç firmalarının Türk piyasasındaki egemenliği arttı. AB'den ithal edilen gıda sanayi ürünleri Türk tarımını çok olumsuz etkiledi. AB kendi içinde ortak tarım politikası ile tarımına yılda 50 milyar dolar sübvansiyon yapıyor. Gıda sanayi etkinlik kazanıyor, rekabet gücü artıyor. Türkiye rahatlıkla giriyor ve Türk tarımını olumsuz etkiliyor. Bütün bu sayılan doğrudan ve dolaylı etkiler ve sonuçları göz önüne alındığında 1996-2000 döneminde Gümrük Birliği döneminin Türkiye ekonomisi aleyhine çalıştığı açık olarak ortaya çıkar. İş çevreleri üzerinde olumsuz etkiler. Türkiye'de birçok sektör Gümrük Birliği'nden olumlu etki beklentisi içindeyken tamamen tersi oldu ve olumsuz etkiler sektörleri doğrudan doğruya etkilemeye başladı. Birkaç örnek sıralayalım. 1. Tarım sektörü AB'den en fazla olumsuz etkilenenlerin başında geliyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi AB'deki yüksek tarım desteği, sübvansiyon, Türkiye kapılarının açık olması sonucu Türk pazarını doldurdu. Gıda sanayi yanında tarım ürünleri de olumsuz etkilendi. Gıdada ithalatçı lobisi gelişti. O kadar gelişti ki Çikita Muz ithalatçısı Ankara hükümeti dumpingli ucuz ithal muza yerli üreticiyi korumak için vergi koymaya kalkınca Ankara'yı Brüksel'e şikayet etmeye kalktı. Bu örnek bile AB'nin Türkiye'de iş hayatını nasıl içeriden denetim altına aldığı gösteriyor. Buna karşılık AB ve ABD arasında yaşanan Muz Savaşı'nda iki taraf hükümetleri, üreticileri ve iş adamları ile bir bütün olarak birlikte hareket ediyorlardı. Bu örnek ulusal politikanın nasıl zaafı uğratıldığını göstermesi bakımından ilginçtir. Benzer bir olay et işinde yaşandı. Hükümet haksız rekabet karşısında AB'ye karşı ezilen yerli et üreticisini korumak istedi, ancak Brüksel buna izin vermedi. Oysa AB dışarıya karşı kendi iç pazarını her önlemi kullanarak koruyor. Hatta AB üyeleri arasında et ve diğer konularda tarife dışı engeller yolu ile koruma uygulanıyor. 2. Tekstil sektörü 1996-2000 döneminde Gümrük Birliği belgesinin Türkiye'nin elini kolunu bağlaması ve AB'nin üçüncü ülkelerle özel ticari ilişkileri yüzünden bu sektörde büyük zarar görüyor. Şöyle ki AB üçüncü ülkelerle kendi stratejik tercihleri doğrultusunda anlaşmalar yapıyor. Bunlar genellikle tekstilde Türkiye'ye AB pazarında rakip ülkeler. AB Doğu Avrupa'ya genişlerken birkaç yıl sonra AB üyesi olacak bu ülkeler tekstilde Türkiye'ye rakip durumdalar. Bunlar tam üye olunca dışarıdaki ülke Türkiye'ye ve tekstiline karşı yoğun tarife dışı engeller getirecekler. AB üçüncü ülkelerle yaptığı anlaşmalarda Türkiye'yi özellikle dışarıda tutuyor. Burada tekstilin de zararı büyük. Dahide işleme rejimi Gümrük Birliği'nin empoze ettiği bir uygulama. Bu uygulama sonuçları bakımından Türk tekstil sanayinin aleyhine çalışıyor. Çok ilginçtir. 1995'te Gümrük Birliği'nden en fazla umudu olan tekstil sektörü bugün Gümrük Birliği'nin Türk tekstiline getirdiği zarardan nasıl kurtulabilir diye çare arayışı içinde. 3. Türk otomotiv sanayinin durumu. İş tüketimin 1995'i %70'ini sağlayan Türk otomotiv sanayi 2000 yılının başında %30'unu karşılar duruma geldi. Diğer bir deyişle ithalatın payı %30'dan %70'e çıktı. İçerideki fabrikalar ya kapanıyor ya da çok düşük üretim kapasitesiyle çalışıyor. İşçileri ise açıkta kalıyor. Bütün bunlar 1995 belgesinin sonuçları. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde AB'nin Türkiye'ye her türlü malı gümrüksüz sokmaları sonucu yavaş yavaş ortadan kalkıyorlar. Türkiye'de imalat sanayinde dış girdinin maliyet payı 1995'te %32 idi. 2000 yılı sonu itibariyle bu oran %50'ye çıktı. Yerli üretimde katma değer azaldı. Ya işçi sendikaları? 1995 yılında Gümrük Birliği imzalanırken Türkiye'de işçi sendikaları nedense destek vermişlerdi. Oysa Gümrük Birliği işçi sendikalarının en önemli silahı olan grev haklarının etkisini sıfırlıyordu. İçeride A malında grev varsa A malı ithal edilir. Varsın sendika grev yapsın. Bu işin bir boyutu. Yukarıda Gümrük Birliği'nin Türk sanayi üzerinde yarattığı çok olumsuz etkiler açıklandı. Bu olumsuzluklar en fazla Türk işçisini vurmuştur. İthalatın hızla artması, ihracatın sabit kalması, yerli fabrikaların kapanması ve düşük kapasiteyle üretim yapmaları, imalat sanayinde üretimde dış girdi oranının 5 yılda %32'den %50'ye çıkması, Türkiye'de işsizliği artırdığı gibi reel ücretlerin de düşmesine veya artmamasına neden olmuştur. Ekonomide kazançlı olan AB'dir. 1.1.1996'dan 1.1.2001'e kadar ortaya çıkan gelişmeler Gümrük Birliği'nden ekonomik olarak AB'nin kazandığını, Türkiye'nin kaybettiğini somut sonuçları itibariyle ortaya çıkardı. AB ile dış ticaret açığımız olağanüstü boyutlara yükseldi. AB'den yatırım için sermaye girişi azaldı. Mali yardım gelmedi. Türkiye'nin üçüncü ülkelerle olan ekonomik ve ticari ilişkileri AB ipoteği altına girdi. Türkiye'deki iç çevreleri ithalata yönelik hesaplar ve projeksiyonlar içine girdiler. Sanayide yerli imalat oranı azaldı. Türk tarım sektörü ile küçük ve orta ölçekli işletmeler AB baskısı yüzünden çökme noktasına geldiler. Bütün bu olumsuz gelişmeler yadsınamayacak sayısal ve somut sonuçlardır. Türkiye 1995 belgesi sonucu zaten zayıf olan ulusal politika izleme perspektifini tamamen kaybetti. Türkiye ekonomisi AB'nin vesayeti altında ve AB'nin çıkarları doğrultusunda işleyen bir konuma geldi. Türkiye bugün AB'ye çok büyük net gelir transferi yapan bir duruma getirilmiştir. Bu gelişmenin en önemli sorumlusu ise 1995'te imzalanan tek yanlı belgedir. 2. 1995-2000 arasında AB'nin Türkiye politikasındaki değişmeler. 1995'in 6 Mart'ında imzalanan Gümrük Birliği belgesi ekonomik ve ticari olduğu kadar siyasi içeriği de bulunan bir belgedir. Belge şu konular itibariyle siyasi içeriği de sahiptir. A. Türkiye AB'nin yürütme, yasama ve adli organlarına Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi yetkilerini de devrediyordu. Bunlar nelerdi? Türkiye AB ticari ve ekonomik mevzuatını aynen kabul edecekti. Sadece mevcutlar değil, ileride çıkarılacak olanlar da buna dahildir. Bu egemenlik hakkının devri için iki temel koşulun var olması gerekirdi. Birincisi Türkiye'nin AB'nin tam üyesi olması gerekirdi. İkincisi TBMM kararı veya halk oylaması olumlu sonucu ile bu yapılabilirdi. Diğer ülkeler bunu yapmışlardı. Türkiye'nin dış ticaret politikası Türkiye'nin içinde olmadığı AB kurumları tarafından belirleniyordu. Bir ülkenin dış ticaret politikası o ülkenin dış siyasi ilişkilerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Hal böyle olunca Türkiye'nin dış ilişkileri dolaylı yoldan Brüksel'in ipoteği altına sokulmuş oluyordu. Türkiye'nin üçüncü ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkileri AB şemsiyesi altına alındığı için Türkiye'nin üçüncü ülkelerle yani AB dışı bütün dünya ile ilişkiler AB vesayeti altında tutulmuş oldu. Bu da politik bir içeriktir. İhtilaflarda AB Adalet Divanı yetkili kılınmıştı. AB Adalet Divanı tarafsız bir kurum değildi. AB tam üyelerinin hakimlerinden oluşuyordu. Bütün bu yetki devirlerinin olabilmesi için Türkiye'nin AB tam üyesi olması ve yetki devrinin usulüne göre yapılması zorunludur. Oysa Ankara 1963 Ankara Anlaşması'nı esas almıştır. Diğer AB üyelerinin benzer yükümlülük üstlenmelerinde uygulanan siyasi ve hukuki usul bulunmaktadır.
Ayrım sonu.